Ayrım 8.
Şu halde Afrika şartı, diğer kişisel başvuru yollarından farklı olarak tek tek ihlallere ilişkin değil, kitlesel, yaygın, sistematik, belirli bir yoğunluk derecesine ulaşmış ihlallere karşı kişisel başvuru yolunun işletilmesine imkan tanımıştır. Komisyon, tekil ihlale ilişkin kişisel başvurulara bakmamaktadır. Dipnot, Akıllıoğlu, AGE, sayfa 423. Afrika Komisyonu iç tüzüğünün 111. maddesi, komisyona başvuru süreci içerisinde acil ve tamir edilemez durumların varlığında, uygulanması taraf devletin arzusuna bağlı geçici önlemlere başvurması ve aldığı kararı uygulamaya koymamasını isteme yetkisi sunmaktadır. Komisyon toplantıda değil ve acil durumla da karşılaşılmışsa, komisyon başkanı, komisyonun diğer üyelerine de danışarak herhangi bir önlem alınmasını isteyebilir ve komisyonu en kısa zamanda toplamak suretiyle bu durumun görüşülmesini isteyebilir. Şartın 55. maddesinde yer alan kişiler tarafından kullanılabilecek olan başvuru yolu da etkin olmaktan uzaktır. Burada komisyona yapılan başvuru, komisyonun işin esasını çözmek, ihlal mağdurunun bu nedenle maruz kaldığı ihlalin sonuçlarını gidermekten ziyade, adeta başvurunun komisyonun görüşme listesine alınmasını sağlamaktır. Komisyon da başvuruları üyelerinin mutlak çoğunluğu ile görüşebileceğine göre birçok başvuru daha kabul edilebilirlik incelemesinden önce ab initio reddedilebilecektir. Dipnot, Sudr, Droit International et Européen de Droit de l'Homme, sayfa 104. Şartın 55. maddesine göre komisyon sekreterince her toplantı öncesinde diğer başvurulara ilişkin bir liste hazırlanarak komisyon üyelerine dağıtılır. Komisyon, üyelerinin salt çoğunluğu ile görüşülmesine karar verdiği bir sorunu öncelikle kabul edilebilirlik açısından inceler, M56, ve kabul edilebilir bulursa işin esasına girer. Bu amaçla davalı devlete konuyla ilgili olarak aldığı önlemleri ya da konu hakkında görüşlerini açıklamaya davet eder. İlgili devletin bu konudaki görüşlerini ve açıklamalarını da aldıktan sonra konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Afrika Birliği Örgütü Genel Sekreterliği aracılığıyla Devlet ve Hükümet Başkanları Kurulu'na sunar. Hukuken bağlayıcılık gücü bulunmayan bu raporlar Devlet ve Hükümet Başkanları Kurulu'nun onayıyla yayımlanabilir. Dipnot, G.J. Naldi, K. Magliveras, Reinforcing the African System of Human Rights, The Protocol on the Establishment of a Regional Court of Human and People's Rights, NQHR, Netherlands Quarterly of Human Rights, Volume 16/4, 1998, sayfa 431-432. Sudr, Droit International et Européen de Droit de l'Homme, sayfa 105. Bu nedenle başlangıçta yapılmak istenen ancak karşı konulan mahkeme gereksinimi zaman içerisinde kendini daha da belirgin olarak hissettirmiş ve 90'lı yılların sonuna doğru gelindiğinde artık yargısal organın sisteme eklemlenmesine ilişkin itirazlar ve karşı seslerin direnci kırılmıştır. Dipnot, Naldi Magliveras, AGM, sayfa 432. M. Mutua, The African Human Rights Court, A Two-Legged Stool, HRQ, 21/2, 1999, sayfa 342. 1994 Haziran'ında Afrika Birliği Örgütü'nün Tunus'ta gerçekleştirilen 30. Olağan Toplantısında, Afrika İnsan ve Yurttaş Hakları Mahkemesi'nin oluşturulmasıyla şarta yer verilen hakların daha etkili korunacağı dile getirilmiş ve hemen ardından Eylül 1995 Eylül'ünde Cape Town'da yapılan toplantıda şarta bir protokol eklenmek suretiyle Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi kurulması fikri benimsenmiştir. 8-10 Eylül 1998'de Burkina Faso'da Afrika Birliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları 34. Olağan Toplantısında Nouakchott adı verilen Afrika şartına ek protokol kabul edilerek imzaya açılmıştır. Protokol 34/3 hükmü uyarınca 15 devletin onayını müteakip 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. Henüz gerekli sayı tamamlanamamıştır. Dipnot, Naldi Magliveras AGM sayfa 433, Mutua AGE 352 ve Not 3. Protokole göre taraf devletlerin veya komisyonun Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi'ne başvuruyu taşıması otomatiktir. Başka bir deyişle, yargı yetkisi onayla birlikte kendiliğinden devreye girecektir. Bu konuda mahkemenin yargı yetkisi ayrıca taraf devletlerin kabul bildirimlerine bağlanmamıştır. Oysa kişilerden gelen başvuruların mahkeme tarafından incelenebilmesi için mahkemenin yargı yetkisinin ayrıca taraf devletçe kabul edilmiş olması gerekir. Taraf devletin bu konudaki bildirimi yoksa mahkeme kişisel başvuruyu inceleme yetkisine sahip değildir. Dipnot, Naldi Magliveras AGM sayfa 434. Avrupa ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmelerinden ölçüde etkilenilerek ve eksikliği hissedilerek oluşturulan Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi'nin protokolün başlangıç kısmında da preamble belirtildiği üzere Afrika kıtasında insan haklarının sağlanması, korunması ve ilerletilmesinde önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Dipnot, Mutua AGM sayfa 343. Mahkemenin oluşumu, yargısal süreçleri ile ilgili protokol hükümleri konusunda bakınız Naldi Magliveras sayfa 443 ve devamı Mutua AGM 344. D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde kişisel başvuru yolu. 1. Genel olarak. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından çıkan Avrupa, bir yandan Doğu Avrupa'yı etkisi altına alan ve gittikçe yayılma istidadı taşıyan Stalinizm, diğer yandan Nazizm vurgunundan kurtulmak ve bir daha bu totaliter kabusu yaşamak istemiyordu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın sosyal ve siyasal açıdan birbirinden farklı görüşlere yer vermesi ve bunlar arasındaki derin ayrılıklar, insan haklarını güvence altına almak yönündeki çalışmalardan sonuç alınmasının daha uzun yıllar sürebileceğinin erken habercisiydi. Ayrıca İHEB'nin hukuksal yaptırımı olmaması nedeniyle Avrupa kamuoyunun beklentilerine cevap vermekten uzak kalması, Avrupa'da parlamenter demokrasileri işleten ülkeleri harekete geçirdi. Avrupa kıtasının savaş sonrası içinde bulunduğu korku ve güvensizlik ortamı, zaten öteden beri düşünsel planda var olmasına karşın bir türlü gerçekleştirilemeyen Birleşik Avrupa projesi için önemli bir fırsat oluşturuyordu. Ortak değerleri paylaşan ve aralarında demokratik ilkelere bağlılık açısından türdeşlik bulunan bazı Batı Avrupa ülkeleri, savaşın yol açtığı yıkıntının izlerini ve sonuçlarını bir an önce gidermek, Avrupa'da yeni totaliter rejimlerin doğuşunu ve yok edici savaşın içine düşmesine engellemek, savaşın ardından yeni tehdit olgusu olarak Sovyetler saldırısı ve komünizmin yayılışını durdurmak ve bu amaçla ortaya çıkan ideolojik kutba karşı koymak adına siyasal ve ekonomik örgütlenme gereksinimi bağlamında aralarında 5-5-1949 yılında Avrupa Konseyi adlı bir örgüt kurdular. Dipnot, Madio AGE sayfa 193, P. Washman, Le Droit de l'Homme, Dalloz, Connaissance du Droit, Paris 1992 sayfa 25, Leclerc AGE sayfa 84-85. G. Cohen, Jonathan, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Economica, Paris, 1989, sayfa 11. R. Ercek, Les Valeurs Communes Européennes et les Droits de l'Homme, Revue des Droits de l'Homme, cilt 1, numara 1, 1992, sayfa 7. Meray AGE, sayfa 40'tan 42'ye 44. Konseyin kurucu üyeleri Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, İngiltere, İsveç, 10 ülke. 27-2-2004 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi üyesi olan devletler ve üyelik tarihleri şöyledir. Arnavutluk 1995, Almanya 1950, Andorra 1994, Ermenistan 2001, Avusturya 1956, Azerbaycan 2001, Belçika 1949, Bosna Hersek 2002, Bulgaristan 1992, Güney Kıbrıs 1961, Hırvatistan 1996, Danimarka 1949, İspanya 1977, Estonya 1993, Finlandiya 1989, Fransa 1949, Gürcistan 1999, Yunanistan 1949, Macaristan 1990, İrlanda 1949, İzlanda 1950, İtalya 1949, Letonya 1995, Makedonya 1995, Liechtenstein 1978, Litvanya 1993, Lüksemburg 1949, Malta 1965, Moldova 1995, Norveç 1949, Hollanda 1949, Polonya 1991, Portekiz 1976, Çek Cumhuriyeti 1993, Romanya 1993, İngiltere 1949, Rusya Federasyonu 1996, San Marino 1988, Sırbistan 2003, Slovakya 1993, Slovenya 1993, İsveç 1949, İsviçre 1963, Türkiye 1949, Ukrayna 1995. Konseyin temel amaçlarından birisini de insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunması ve ilerletilmesi olarak belirlediler. Böylece Soğuk Savaş'ın en yüksek noktasına çıktığı, dünyanın çok keskin bir biçimde iki kampa ayrıldığı 1948-1949 yıllarında Batı Avrupa ülkeleri, Avrupa Konseyi'ni oluşturarak insan hakları, hukukun üstünlüğü ve gerçek demokrasiyi bu birliğin çimentosu olarak tespit etmişlerdir. Dipnot, Madra, AGE, sayfa 13. İkinci Dünya Savaşı'nın etkisi ve sonuçları bir anlamda insan haklarının etkili korunması gerekliliği ve Avrupa bütünleşmesinin uygulamaya taşınmasında katalizör işlevi görmüştür. Dipnot, Ercek, Les Valeurs Communes Européennes et les Droits de l'Homme, sayfa 7. Avrupa Konseyi de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda olduğu gibi ilk iş olarak insan haklarının korunmasını gündemine almış ve uzun çalışmalar sonucunda İHEB'den de yararlanarak Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi'ni hazırlamış ve 4-11-1950 tarihinde Roma'da konseye üye ülkelerin imzasını açmıştır. Yeterli sayıda onayın sağlanmasıyla da 3-9-1953 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Dipnot, AİHS'nin hazırlanış süreci konusunda bakınız K. Vasak, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, LGDJ, Paris, 1964, sayfa 10 ve devamı. Cohen Jonathan, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 9 ve devamı. Janice K. Bradley, AGE, sayfa 16 ve devamı. Velu Ercek, AGE, sayfa 37 ve devamı. Ercek, Les Valeurs Communes Européennes et les Droits de l'Homme, sayfa 7 ve devamı. Madra, AGE, 5 ve devamı. F. Gölcüklü, AŞ Gözü Büyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 3. B. Turhan Kitabevi, Ankara 2002, sayfa 7. Aksoyak, AGE, sayfa 13 ve devamı. Atlı, AGE, sayfa 3 ve devamı. Böylece kökeninde Doğu bloku ideolojisine ve onun siyasal birliğinden gelebilecek tehlikelere karşı oluşturulan Batı Avrupa siyasal birliğini sembolize eden konsey girişimiyle hazırlanan sözleşmenin de bu izleri taşımaması düşünülemez. Nitekim sözleşme ile kurulan denetim sisteminin ilk dönem yaklaşımlarına bakıldığında bunu açıkça okuyabilmek mümkündür. AİHS'nin ortaya çıkışını hazırlama temel nedenleri 3 başlık altında belirleyebiliriz. Birincisi İHEB'nin herhangi bir etkili yaptırım mekanizması getirmeyişi, taraf devletlerin iyi niyetine bırakılması, bünyesinde sosyal, ekonomik ve siyasal bakımdan birbirinden farklı üyeler barındırması nedeniyle bildiride yer alan insan haklarının uygulama alanı bulmasının uzak gözükmesi, buna mukabil ortak değerlere sahip Batı Avrupa devletlerinin daha hızlı ve kolayca bu amacı gerçekleştirebileceğine olan inanç ve nihayet Avrupa'nın içinde bulunduğu ideolojik kurallar ve soğuk savaş durumudur. Dipnot, Ercek, Les Valeurs Communes Européennes et les Droits de l'Homme, sayfa 7-8, Madra, AGE, sayfa 17. Sözleşmenin ortaya çıkışında önemli bir paya sahip Pierre-Henri Tietgen, bunun hangi amaçları gerçekleştirmeye yönelik olması gerektiği konusunda şu önerilere yer vermekteydi. Batı Avrupa devletlerinde mevcut çok partili demokrasiye dayanan rejimlerin korunup güçlendirilmesi, Batı Avrupa'nın birleştirilmesine engelleyen faşist rejimlerin yeniden ortaya çıkışını önlemek ve Birleşik Avrupa düşüncesinin önündeki engelleri kaldırmak, bir yandan içeride tehlike oluşturabilecek komünist akımlara karşı önlemler alınırken, diğer yandan da Sovyetler Birliği ile onun yanında yer alan devletler blokuna karşı sağlam bir Batı ideolojisi ile donatılmış, güçlü ve istikrarlı bir Batı blokunun oluşturulması. Janice K. Bradley, AGE, sayfa 16 ve devamı, Madra, AGE, sayfa 18. Diğer yandan sözleşme ve Avrupa Konseyi dışında kalan, yani demokratik rejime sahip olmayan, diktatörlük içerisinde bulunan devletler için bir çekim gücü oluşturma düşüncesine de dayanmaktadır. Başka bir deyişle, hazırlayanların düşüncesine göre İberik Yarımadası'nda yer alan faşist rejimler, Avrupa'da oluşturulan ekonomik ve siyasal topluluğun dışında kalıp yalnızlığa itilmeyerek, bu topluluğun getireceği avantajlardan yararlanmak için iç siyasal rejimlerinde değişiklik yapmak, hak ve özgürlükleri sağlamak zorunda kalacaklardır. Tabii aynı şey Doğu Avrupa'nın sosyalist rejimleri için de geçerlidir. Sözleşmenin bu ülkelerin vatandaşları için bir önlemler odağı oluşturacağı, dolaylı olarak bir çekim merkezi halini alacağı düşünülmüştür. Böylelikle AİHS, Doğu-Batı çatışmasında Batı sisteminin elindeki en etkin siyasal propaganda araçlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Dipnot, Madra, AGE, sayfa 23. Sözleşme, İHEB'de yer verilen haklardan daha dar tutulmuş ve ilki olarak klasik haklara, medeni ve siyasi haklara yer vermiştir. Dolayısıyla sosyal ve ekonomik haklar kural olarak sözleşme içeriğine alınmamıştır. Sözleşmede yer verilen haklar daha sonra çeşitli protokollerle zenginleştirilmiştir. Ancak ek protokollerle getirilen haklar da ilke olarak medeni ve siyasi haklar grubu içerisinde değerlendirilmektedir. Kısaca, sözleşme ile kişisel ve siyasal hakların güvenceye bağlanması amaçlanmış, sosyal ve ekonomik haklar daha sonradan yürürlüğe konulan Avrupa Sosyal Şartı'nda düzenlenmiştir. Dipnot, bakınız 2. bölüm 1. Sözleşme ile korunan haklar. Sözleşme gerek İHEB'den gerek kendinden sonra gelen belgelerden farklı olarak yalnızca hakları saymakla kalmayıp bunları güvenceye bağlamak üzere bir denetim mekanizması kurmuştur. Denilebilir ki klasik uluslararası hukukun insan haklarına yönelik paradigmasını değiştiren, bugüne kadar uluslararası hukukça ortaya konulan en etkili sözleşme, insan haklarının uluslararası ölçekte korunması bakımından geliştirilmiş en mükemmel sistem budur. Dipnot, Leclerc AGE, sayfa 85, Atlı AGE, sayfa 1, Sur AGM, sayfa 75. Sudr, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 3, Madra AGE, sayfa 3. Gerçekten de sözleşme, insan haklarının korunmasında uluslararası hukukun bugün için en başarılı sistemi olmak yanında, uluslararası yargılama prosedürleri içerisinde en ileri bir sistem olmak özelliğine sahiptir. Dipnot, Janice K. Bradley, AGE, sayfa 3. Erşek'in deyimiyle, uluslararası hukukta devrimci bir yeniliğin, Un nouveauté révolutionnaire ifadesi olarak sözleşme başka hiçbir uluslararası koruma sistemiyle karşılaştırılmayacak ölçüde etkili güvence mekanizması kurmaktadır. Dipnot, Erjek, Les valeurs communes européennes et les droits de l'homme, sayfa 8. Bir bakıma uluslararası hukukun yüz akı ve türünün bugüne kadarki tek örneğidir. Şu halde sözleşme, uluslararası hukukta ve insan haklarının uluslararası korunmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Landmark. AİHS yalnızca insan haklarının korunmasını sağlayan bir belge değil, aynı zamanda liberal demokrasi çerçevesini çizen ve bunu somutlaştıran bir belgedir. Sözleşmenin önemi, güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerden ya da Avrupa Konseyi'nin temelini oluşturmasından değil, ortak güvence sistemine dayanan uluslararası yargısal bir denetim kurmasından ve kişiye sağlanan güvenceyi bir yaptırıma bağlamasından gelir.